ulusal ve global arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, ben İrfan Donat. İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. Bugün tarım ve şehir arasındaki ilişkiyi, sinerjiyi, markalaşma konseptiyle konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Muhterem İlgüner bizimle birlikte. Muhterem Bey, Brand Finance Türkiye Direktörü. Şehir markalaşmaları konusunda da uzman bir isim. Şehirlerin markalaşma sürecinde tarım ve gıdanın rolü ve etkisini bugün birlikte ele alacağız. Gastronominin, coğrafi işaretli ürünlerin şehre ve ülkeye ekonomik katkısını ve markalaşma sürecine etkisini değerlendireceğiz. Muhterem Bey, hoş geldiniz sohbetimize.
Hoş bulduk İrfan Bey, merhaba.
Teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız, bu sohbete eşlik ediyorsunuz. Şimdi genelde İbni Haldun'a atfedilen meşhur bir söz vardır, coğrafya kaderdir diye. Çoğunlukla da olumsuz manada kullanılır bu söylem ama ben bugün bu söylemi biraz pozitif açıdan konuşmak istiyorum sizinle. Bulunduğumuz coğrafya bize sunduğu fırsatlar ve bu fırsatlardan ne kadar yararlanabildiğimizi ben sizinle konuşmak istiyorum. Anadolu coğrafyası sizin için ne anlam ifade ediyor? İsterseniz oradan şöyle kısaca giriş yapalım.
Büyük bir zenginlik ifade ediyor. Yani her ülkeye nasip olmayacak zenginlik ifade ediyor. Yeter ki biz bu zenginliği kazanca dönüştürebilme başarısını sağlayalım, gösterelim.
Bunu niçin sordum? Şimdi hani coğrafi konum hakikaten özellikle de küresel ticarette dengelerin değiştiği, değişimin, dönüşümün yaşandığı bir süreçte lojistik açıdan çok daha kıymetli hale geliyor. Şimdi 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya nüfusunun %40'ına ulaşabiliyoruz. Bunu acaba şu anda kaç ülke yapabilir? Ya da 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgenin tam ortasında konumlanıyoruz. Bardağı dolu tarafından bakarsak bu coğrafya bizim için güzel bir kader aslında. Bunu peki biz sizce değerlendirebiliyor muyuz? Bu değerin farkında mıyız? Ne kadar sahip çıkıyoruz? Ve ne kadar işin ekonomi tarafını belki ön plana çıkartabiliyoruz?
Değerlendiremiyoruz. Ben bir örnek vereyim. Türkvalite projesi neredeyse 20. yılına giriyor. Geldiğimiz nokta 20 yılda hiçbir dünya markası oldu. Her yıl Brand Finance dünyanın en değerli 500 markasını listeliyor ve seçiyor. Bundan 10 yıl önce en düşük dünyanın marka değerine sahip bir markasıyla aramızdaki fark 500 milyon dolarlar. Bizim en yüksek değere sahip olanlar 500 milyon dolar. Şimdi en düşük olan dünyadaki marka değeri 4,5 milyar dolar. Bizimki 1,5 milyar dolarlar civarında. Yani fark 3 milyar dolar aşırı. Ben bunda iki şey görüyorum. Bir, Türk girişimcisi, Türk şirketlerinin küresel arenada boy gösterme heveslerinin, bu mücadelenin motivasyonun eksik olduğunu hissediyorum. Yani iç pazar yeterliliği onlara kafi geliyor herhalde. İkincisi, küresel geçerli para birimiyle para kazanan şirket sayımız az. Yani ihracat dediğimizi değerli hale getirerek, bunları değerli hale getirerek para kazanan şirket girişimci sayımız az. Dolayısıyla bu coğrafyadan biz yeterince faydalanamıyoruz. Ne turizm olarak faydalanabiliyoruz. Yani hep sayılar yüksek bizde. Tıpkı cironun büyük olup ama elde edilen değerin az olması gibi bu kaderimiz olmamalı. Bunun bir yerlerden kırılıyor olması lazım. Herhalde bugünkü sohbetimiz şehirlerin bunu kırmadaki rolünü önemsiyorum ve eğer şehir yönetimleri, eğer şehirdeki önemli aktörler bu konuda girişimlerde bulunursa parçalardan bir bütüne doğru giderek büyük bir zenginliği elde etme şansımız var diye düşünüyorum.
Aynen dediğiniz gibi bugün biraz o puzzle'ın parçalarını bir araya getireceğiz şehirler bazında. O zaman fotoğrafın tamamını görmeye çalışacağız. Ben aslında neden değerlendiremiyoruz, eksik, yanlış ya da hatalarımız nerede diye soracaktım ama siz kısmen zaten cevap verdiniz biraz önce cümlenizde. Demek ki benim buradan çıkardığım sonuç biraz daha yeni bir vizyona, ihtiyaç var. Yeni bir strateji ya da motivasyona diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi nicelik olarak rakamlar kabarık gözükse de niteliğine baktığımız zaman aynı karşılığı bulamıyoruz herhalde.
Evet, aynı şekilde. Ya birincisi girişimcilerin ya da şirket sahiplerinin hakikaten bayrak taşıyıcı olması lazım. Yani hava yollarına denir ya, göklerde bayrağı taşıyor ama bayrakları bir yere dikiyor olması lazım. Ve değer kazandıran süreçlere hakim olması lazım. Çünkü biz aldıklarımızı eğer bir kolye koyup üzerine pek fazla değer ilave etmeden satıyorsak, o zaman bizim hep üretmemiz lazım. Ben 15 yıldır Ekonomi Bakanlığı verilerinden bir grafik elde ediyorum, çıkarıyorum. Bu küresel geçerli bir istatistiki standart olarak yatırım malları, ara malları ve ham madde, bunun için ithalata ödediğimiz para, bir de toplam ihracatımız ana başlıklar itibariyle diye yazıyor zaten Ekonomi Bakanlığı'nda da. Bu ikisi, yani yatırım mallarıyla ara malları ve ham maddeye ödediğimiz, bunda petrol filan yok, taşıt araçları yok, hiçbir şey yok. İkisi her zaman toplam ihracatımızdan fazla. Ve de ilginç bir şey. Daha ilginci, 15 yıllık grafikte ne zaman ekonomik bir kriz olduğunda aradaki fark daralıyor. Ama ne zaman işler çok iyi gidiyor, aradaki fark çok fazla açılıyor. Yani şunu gösteriyor. Biz para kazanabilmek için daha fazla para harcıyoruz. Halbuki bizim daha fazla para harcamadan para kazanmamız lazım. Yani eğer ürettiklerimizi, dışarıya sattıklarımızın üzerine değer ilave edebilseydik, bu makas işleri iyiye gittiğinde o kadar açılmaması gerekiyor. Ve aynı şekilde turizmde de devam ediyor ikisinde de. Demek ki hastalık semptom, biz değer ilave edemiyoruz, kazandıramıyoruz üstlerine. Yani ambalajın etrafını elle dokunulamaz, gözle görülemez bir şeyle sarıp sarmalayamıyoruz. Sarmalasak çok iyi gelir elde edeceğiz. Bu hepimize paylaşınca da ülkenin refah ve itibarı artmış olacak.
Çok doğru. Şimdi biraz da yavaş yavaş o zaman tarım ve gıda tarafına, şehirler bazına da girelim. Çünkü biz genelde tarım ve gıdayı üretim tarafında ağırlıklı olarak kırsal pencereden değerlendiriyoruz. Ama işin tüketim tarafı da yoğunluklu olarak kentsel tarafta. Ama kentlerde de bu bir gecede oluşmadı. Eğer kentleri bir değişim ve dönüşümün merkezi konumunda değerlendirirsek, aslında kentler kırsaldan gelen nüfusla birlikte bu gelişimini sürdürüyor. O yüzden bir şehrin kimliğinin oluşumunda tarım ve gıdanın yeri nedir sizce? Tarım ve gıdayı nasıl konumlandırmak lazım?
Çok önemli. Şimdi ziyaretçiler açısından, yani bir şehir 3 önemli grubu hedef seçmeli ve onları kazanmaya bakmalı. Bunlardan biri ziyaretçi. Hele ki cebinde küresel geçerli bir para birimiyle gelecek olan varsa çok memnuniyetle hoş geldin. İkincisi yatırımcı. Yani doğrudan dışarıdan yatırım. Bunu kastediyoruz. Üçüncüsü de artık herkes yetenek avında, fikir ve kabiliyet sahibi insanların peşinde koşuyor. Ve onların oraya yerleşmesini sağlamak lazım. Burada damak tadı önemli oluyor. Yani üretilen tarım ürünlerinin besine dönmesi, bunlar önemli bir zincir oluşturuyor. Yalnız biz ziyaretçiler açısından bakınca, bazı, onu diyorum hep, biz birinci sınıfı, ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı okumadan, onun sınavlarını vermeden dörde beşe atlama hevesindeyiz. Yani hızlı gidelim diyoruz. Hızlı gidelim dedikçe de bazı şeyler geride kalıyor, eksik kalıyor ve kendi kendimize de bir zihinsel karmaşaya doğru gidiyoruz. Şimdi gastronomi çok güzel bir söz. Yani seksi sözler bunlar, gurme, gastronomi. Ancak incelediğimiz zaman bir yeri, bir şehri, bir ülkeyi ziyaret edenlerin büyük bir çoğunluğu benim gibi sade insan, gideyim karnımı doyurayım. Yani yemeğe duyulan ziyaret nedeninin temeli gıda, damak tadı olmaya başladıkça ziyaretçi sayısı ters oluyor. İlgi az, ziyaretçi sayısının rakamı fazla. Bu tarafa ilgi fazla, ziyaretçi sayısı az. Onun için diyorum ki ya güzel kardeşlerim, bir birinci sınıfı okuyalım, sınavını verelim. Nedir birinci sınıf? Coğrafi işarettir. Yani benim hakim olduğum şehirde ya da civarında üretilen ürünler içerisinden değerli bulduklarımı öne çıkarayım. Ben bunlara daha bir artı değer kazandırayım. Bunu bir tamamladıktan sonra öteki aşamalara geçelim. Ama bunu yapmadan biz mutfak sanatları üzerinde uğraşıyoruz. Güzel, heyecan verici şeyler ama bu taraf eksik. Önemli bir taraf eksik. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda 1000'i aşkın patent enstitüsü tarafından tescillenmiş veya başvurusu yapılmış coğrafi işaret envanteri var. Bu büyük bir zenginlik. Yani yemekler, sebzeler, meyveler neler yok ki. Fakat depo dolu. Yani bunlardan ambalajlanıp gayet güzel bir şekilde ortaya çıkarılan henüz yok. Yani temel ürünlerimizde dahi yok. Fındıkta yok. Her sene kargaşası, kavgası, siyasi mücadelesi yaşanan, yollara dökülen, çuvalları yakılan fındıkta dahi hep başkalarına bel bağlamış vaziyetteyiz. Ama şöyle de bir çelişki var. Dünyada fındık tüketimi çikolata tüketimiyle paralel olarak artıyor. Ve gittikçe daha fazla artıyor. Ve fındıklı çikolata en çok rağbet gören, en çok tüketilen çikolata. Dünyaya demiyoruz ki, ya kardeşim bu yediğin çikolata benim fındığımla lezzetli hale geliyor diye. Yani biz hep aradaki aracılarla meşgulüz. Bütün ticaret anlayışımız bu. Son insan, bunu damak tadını ondan diyorum, bunu tadan insanla ilgimiz yok. Onu unutuyoruz. Kolay geliyor ötekisi. Aracıya vereyim, paramı alayım, kurtulayım. Ama öyle değil. Aracılar da zaten son insanlar tarafından etkileniyor. Son insanlar etkilendiği sürece, bizim açımızdan pozitif yönde etkilendiği sürece, o zaman bizimle masaya oturduklarındaki pazarlık şansımız ve gücümüz farklılaşıyor, artacak. Bunu madem biz uzun bir süredir yapamıyoruz, 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü Coğrafi İşaret Strateji Belgesi yayınladı. Ama geliyor geliyor bir yere kadar geliyor. Yani tescil ediyor. Ondan sonra bunu ben kime emanet edeceğim? Kim bunun arkasında duracak? Demiyor. Yani bakarsanız Türkiye'de onlarca çeşit farklı farklı adlarda Ezine peyniri vardır. Ya da İzmir tulum peyniri vardır. Farklı adlarda. Ama dışarıda eğer bir şey coğrafi işaret sahibi ise, bir damga almışsa, onun tadı her zaman kaç yıl giderseniz gidin aynı tattadır, aynı yağdadır, aynı oranlara sahiptir, niteliklere sahiptir. Bunun arkasında duran bir kurumumuz yok Türkiye'de. Acı bir şey. 19. yüzyılda Fransa başlatmış, dünyada ilk hediye etmiş ve çok ciddi bir şekilde gidiyor. İkiye ayırmış bu kurumunu. Tescil eden kurum ve kalitesini, güvencesini veren, denetleyen kurum diye ayırmış. Böyle bir birlikteliğimiz yok. Herhalde bu bakanlıklar arası bir şey olması lazım. Bir tarafta Tarım Bakanlığı, bir tarafta Ekonomi Bakanlığı gibi. Bu önemli bir kaybımız ama. Yani milyar milyar eurolar çapında önemli bir kaybımız. Şimdi eğer bunu biz yapamıyorsak çok uzun bir süredir, görev şehirlere geliyor. Şehir yönetimlerine, şehir aktörlerine geliyor.
Tam da onu soracaktım aslında size. Yani burada kime ne görevler düşüyor diye.
Şimdi son bir yazı hazırladım. Hazırlarken de literatürü araştırdım, yenilikleri. Dünyada tabii ki nüfus şehirlerde yoğunlaştıkça gıda tüketimi de şehirlerde artıyor. Ve ekili alanların şehirlerinin 20 kilometre civarında olduğu, önemli ölçüde oranda 20 kilometre çapında olduğu. Şimdi bizim büyük şehirlerimiz, 31 tane büyük şehrimiz var. Bunlar ilin yüzeyiyle birebir örtüşüyor. Dolayısıyla büyük şehirlerimiz şehirlerin 20 kilometre çeperindeki tarımsal alan üzerinde zaten otorite sahibi. Yönetme, faydalanma ya da onları geliştirme hakkına sahip. Dolayısıyla bir kere şehir yönetimlerine, büyük şehir yönetimlerine, bence belediye başkanları başta olmak üzere, hem üretilen gıda ürünlerinin niteliğinin artması, hem bu ürünlerin güvence sağlanması, hem de bunların küresel anlamda pazarlanmasında yetkili, gönüllü kendilerini hissediyor olması lazım.
Doğru. Şimdi sizin değindiğiniz kavramlardan yola çıkarak, yani bazı kavramlar birbirinden farklı olsa da aslında birbiriyle doğrudan ya da dolaylı şekilde bağlantılı sonucunu çıkartıyorum. İşte tarımsal üretim, agroturizm, evet, gastronomi, evet, coğrafi işaretli ürünler, markalaşma. Demek ki bu kavramların da, yani bunun tabii bir sırası var, bir kapsama alanı var. Dolayısıyla elde çok güzel şeyler var. Ben bazen yayınlarda onu söylüyorum. Bizde hep un var, yağ var, şeker var ama bir türlü helvayı yapamıyoruz.
Aynen.
Yapamadığımız için de yiyemiyoruz. Tek başına unu yediğimiz zaman hiçbir tadı tuzu yok. Tek başına yağ tüketemezsiniz. Onların uygun kıvamlarda usta bir şef tarafından helva olarak önünüze konması lazım ki o zaman lezzetli olsun. Demek ki burada bir kurumlar arası koordinasyon eksikliği mi diyelim ya da görev tanımında bir kafa karışıklığı mı diyelim, bir şeyler var herhalde.
Yani bunda niyet açısından bir endişem yok. Sadece bir bilgi eksikliği var. Ya biz nereden başlasak? Yani çok kolay aslında bir şehirde tarımsal ürünlerle direkt bağı olan bir ticaret borsasının, ticaret odasının, büyükşehir belediyesinin bir araya gelip bir çalışma grubu oluşturup onlara bu ödevi vermesi, belirli aralıklarda onlardan alması ama ödevin sıralanması lazım. Yani birinci ne yapacağız biz? Yarın sabah saat 9'da neyle başlayacağız işe? Ben hep o soruyu sorarım. Çok çok konuşulur. Yarın sabah 9'da ne yapacağız? Yani onun bir cevabını bulmamız lazım. Bir, bana göre bunca sıralanmış İzmir açısından diyeyim 24 tescilli 18 başvuru 42 büyük zenginlik. Bunun arasından benim stratejik öneme sahip olduğuna inandığım konsensus sağlanacak 3 hadi bilemediniz en fazla çünkü baş edilemez 5 tane stratejik ürün seçmem lazım. Ve bunlar için ben nasıl bir güvence sağlayacağım demek lazım. Çünkü bizde coğrafi şart tarifleri de pek markalaşmaya müsait değil. Yani diyor ki işte Ödemiş patatesi örnek olarak boyu şu kadardır, suyu şu kadardır. İşte şu kadar süre içinde toprakta bu derinlikte ekilir, bu biter. Ama karşı taraf baktığımız zaman markalaşmış tarımsal ürünlerde öyle bir hikayeleştirerek anlatılıyor ki yani siz bunu dinlediğiniz zaman ya da okuduğunuz zaman ben bu ürünü alayım da şu yemekte kullanayım diyorsunuz. Yani bu basit bir fesleğenden tutun bir soğana hele hele şartlandırılarak yapılmış pastırma benzeri ürünlere geldiniz ama rüzgarın iki rüzgarın bir yerde buluşmasıyla oluşan atmosferik iklimsel olayın et üzerindeki etkisi diye başlayarak gidiyor. Yani ama bunu doğru söylüyorlar. Yani bu hikaye olsun diye yazılmış değil. Bunu o kadar güzel derinliğine inceliyorlar ki onun için 3 ya da 5 diyor. 3 ya da 5 dediğiniz zaman derinliğine inebilirsiniz. Ya bir dakika bu patates nasıl daha fazla lezzet kazanabilir? Bu beraberinde üreticiyi bilgilendirmek, ürünü daha değerli hale getirmek anlamına gelir. Yani yoksa sayıca liste yapmışsınız 42 tane var, hayır o değil. 3 tane olsun, 5 tane olsun ama bu çok değerli bir hale getirilebilsin. Birincisi bu spesifikasyonları, ürün temel özellikleri veya daha da kazandırılabilecek özelliklerini reçeteyi çok iyi belirleyip yazmak lazım. Yani Türk Patent Enstitüsü'nden tescil aldığımız kadarı yetmiyor. Biraz daha bunu zenginleştirmek lazım uzmanlarıyla. Zenginleştirdikten sonra da bu özellikler uyarınca çiftçiyi ya da peynir üreticisini, üreticiyi daha da bir bilgilendirmek, zenginleştirmek lazım. Bak kardeşim bunu böyle yapmaya başlarsan bu ürün daha değerli hale gelecek. Kıymetli hale gelecek. Ben seni de bununla destekliyorum. Şu açıdan destekliyorum diye. Bu defa ürün gelişmeye başlayacak. Ürün gelişecek ve siz bunu çok güzel anlatmaya, hikayeleştirmeye, tanıtmaya başlayacaksınız. Ondan sonra dönüp bunların yemekte kullanılması işte o zaman bir zenginlik olacak. Yani Cenova bir tutam fesleğenini coğrafya işaret damgalı kağıda sarıp tanıtıyor. Çünkü oradan pesto sos olacak. O pesto sos sonra gidecek İtalya'nın ana yemeği makarnanın sosu olacak. Bu bir birleştiği zaman büyük bir şey çıkıyor karşınıza. Biz bunu beceremiyoruz. Yani buralarda eksikliğimiz var. Bunu yapmama diye bir niyetimiz yok. Hiç zannetmiyorum. Herkes bu zenginliğe sahip olmak ister. Şehri açısından ister. Sadece yöntem konusunda, yaklaşım konusunda eksikliğimiz var. Fikir karışıklığımız var. Netleştirerek birinci sınıfın dersini birinci sınıfta verip ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı okuyarak gitmemiz gerekiyor.
Yani yönetişim sorunumuz hakikaten burada işte bizi bağlıyor herhalde. Dediğiniz gibi yüzlerce şu anda tescil alan ürünümüz var Türkiye içerisinde ama uluslararası manada baktığımız zaman 5 tane sadece. O da sonuncusu da zaten geçen yılın sonundaydı. Yani Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Antep Baklavası, Aydın Kestanesi, en son olarak da Milas Zeytinyağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Sırada bekleyenler var ama içerideki tescile göre oldukça az. Demek ki burada dediğiniz gibi hem tescil almak önemli hem de tescili hem uluslararası kriterlere getirip bir de arkasına durabilmek. Yani o marka ve yönetişime evet. Sağlayabilmek çok daha önemli. Siz biraz önce pesto sostan İtalya örneğini verdiniz. Ben de aslında onu soracaktım. Dünyada sahip olduğu tarım ve gıda potansiyeliyle markalaşma sürecini başarılı şekilde yöneten şehirler, ülkeler en çok hangileri öne çıkıyor?
Tabii Fransa ilk başladığı için buna şarabıyla başlamış. Çünkü bir dönem bağlara Amerika'dan herhalde taşınırken veya gemilerle geldiğinde bir sinek musallat olmuş. Sinek musallat veya da bir böcek musallat olmuş ve üzümlerin kalitesi bozulmuş. O esnada belli bölgelerin tanınmış şarapları bazı kötü niyetli kişiler bozuk olarak satmaya başlayınca dur demişler, engel olmamız lazım. Dolayısıyla da koruma altına alıp bu şarap şişesine bu işareti veriyorum. Önce şarapla başlamış. Ama şu anda Fransa'da peynir çeşitleri, midye, tavuk eti, soğan, bu böyle gidiyor. Mercimek, bu da var. Yani Amazon'da satılan mercimekleri var. Le Pays bölgesinin mercimeği var. Dolayısıyla Fransa bu işte dünyada önderlik yapıyor. İtalya arkadan geliyor. Oradan ders alarak İtalya. İspanya onlardan ders alarak geliyor. Onun dışında farklı farklı ürünlerini, kiraz da var, coğrafi işaret kazanmış. Tabii ki dünya çapında bildiğimiz işte peynir, parmesan. Ya biz peynir zenginiyiz diyoruz İrfan Bey. Bizim dünyaya hediye ettiğimiz şu makarnanın üstüne veya bu yemeğe bunu koy dediğimiz bir peynir var mı? Gözünüzü seveyim ya. Kendi kendimize gelin güvey oluyoruz ya, biz peynirde çok zenginiz. Yok ama çünkü bir tane peynirimizin siz kendiniz alsanız bile, aynı peynirciden alsanız bile belki de bir sene içinde değişik tatlarla karşılaşabilirsiniz. Ama orada aldığınız zaman aynı bu. Çünkü çok ciddi kontrol ediliyor ve çok ciddi denetleniyor ve de çıkarılırsa büyük bir ekonomik kaybı var o üreticinin veya o bölgenin üretici birliğinin. Şimdi ben 2018'de Brand Finance'in Londra'da düzenlediği işte coğrafya kader mi gibi bir toplantıdaydım. Onun bir çalıştığı bir gün önce coğrafi işaretlerle ilgiliydi. Parmesan peynirinin yöneticisi, Parma jambonunun yöneticisi, İskoç Viski Birliği'nin yöneticileri vardı. Herkes güzel güzel anlattı. Ben hakikaten meraktan sordum. Dedim ki bu iş nasıl başladı kardeşim sizin orada? Yani devlet mi dedi? Belediye mi dedi? Ticaret odası mı dedi? Hayır dediler. Üreticiler kendi başladı dedi. Şimdi bizde bu eksiklik. Yani üretici ya benim çıkarım burada deyip bir arada değil. Eğer bir arada değilse o zaman yerel yönetimin onları bu konuda farkındalık yaratıp bilgilendirip bir araya getirmesi lazım. Ya onlarca peynir üreticisi varsa, aynı şehrin bir adını taşıyan bir ürünü üretiyorsa, o zaman bir dakika arkadaşlar buraya gelelim. Şunun hepiniz uzmansınız. Şunun reçetesini baştan yazalım. Güzel bir şekilde yazalım. Yazdık tamam. Şimdi buna uymayı taahhüt ediyoruz. Ben de yalnız sizi kusura bakmayın. Şu laboratuvar kanalıyla denetliyorum. Bu işareti veriyorum size. Yani bu ürün İzmir ürünüdür. Bu işareti veriyorum. Bu işaretin arkasındayım. Siz arkasında durduğunuz sürece. Ben de bunun küresel çapta pazarlamasını yapıyorum. Hep birlikte zenginleşeceğiz. İşte bu kırılma noktası. Yani bunu yaptığımız an hangi şehrimizden başlarsa bu, kaç şehrimiz buna katılırsa, devlet daha sonra üst taraftan, üst makamdan baksın bu işlere nasıl bakıyorsa, dahil oluyorsa. Ama önce bir başlasın ki bir ortaya güzel örnekler çıksın ve cesaretlenip diğer üreticiler de biz niye yapmıyoruz demeye başlasınlar. Bir kıvılcıma bakıyor bu ifade.
Çok doğru. İşte o kıvılcım biraz şöyle bir aleve dönüşürse, dediğiniz gibi değer zincirinin diğer halkaları da bundan nemalanarak toplam bir aslında çıktısını göreceğiz. Yani sadece bir ürünün coğrafi işaret tescilini alıp işte onun yönetişimini sağlayıp o üründen elde edilen gelirin dışında o ürünün çıktığı bölge, kasaba, işte agroturizm dediğimiz diğer şeyler de aslında işin bir parçası oluyor. Ve hikaye, yani şirketler artık ürünlerini de pazarlarken bir hikaye ortaya koyuyorlar. Bizim o hikayeyi herhalde oluşturmamız lazım. Aklıma benim de siz peynir dediniz. Roquefort Fransa'nın, yani peyniri evet biliniyor. Artık insanlar o peyniri küresel manada tüketirken ya da ulaşmaya çalışırken fırsat bulursa Fransa'ya gittiğinde o köyü, o kasabayı da ziyaret etmek istiyor. Çünkü onun hikayesini de merak ediyor. Oradaki geleneği, göreneği, o insanların geçmişten bugüne gelen o belki bilgisi. Dolayısıyla aslında turizm, tarım hepsi bir arada bir bütün.
Evet, evet, büyük bir zenginliğin kapısı açılmış olacak böylece. İşte ondan sonra da mutfak sanatlarına doğru güzel giriş olacak. Yani İzmir köfte nasıl yapılıyor? İzmir köfte tescilli değil mesela. Ben bunu anlamıyorum. İzmir köftenin hemen tescil edilmesi lazım. Çünkü şehir adını taşıyan ne ürün varsa şehrin markası üzerinde olumlu etkisi vardır. Ama o zaman güzel tarif verirsiniz. Yani ya kasaptan alınan yarım kilo kıymayla bunu soğanı yoğur demek değil. İşte şurada beslenmiş, şu otlarla beslenmiş koyun etinden, şu incelikte çekilmiş kıyma ve şuranın yağıyla, şu nefasetteki yağla, şu özellikteki yağla karışarak şu şekle getirilmiş köfte ve yanında sarı lezzetli patatesle birlikte böyle yazmaya başladığınız zaman inanın anlatanın da ağzı sulanmaya başlar, dinleyenin de ağzı sulanmaya başlar. Katılım ve ilgi artmaya başlar. Değer zinciri şöyle oluyor. Bir, farkına varmamız lazım. Yani duymamız lazım. İki, yakınlık hissetmemiz lazım. Üç, ondan sonra denememiz lazım. Dörtte tavsiye etmemiz lazım. Zenginlik böyle gelişiyor, değer zinciri. İlk ikisini yapmadık. Üçüncü ve dördüncüyü bekleme hakkımız yok. Dolayısıyla ödev şehirlerde birinci dersi, birinci sınıfı vermek, sınavını ikinciye geçmek, üçüncüye geçmek, bu adımları takip etmek diye buna inanıyorum ben.
Çok doğru. Gerçekten her ilin ayrı bir potansiyeli var, ayrı ürünleri var öne çıkan. Hepsi başlı başına bir değer ve bunları düşündüğümüz zaman da Türkiye'nin şöyle kabaca 6-7 yıl, son 6-7 yıldaki tarımsal ihracatına bakıyorum. İşte 16-18 milyar, 19 milyar dolarlar civarında seyrediyor. Takılı kalmış vaziyette orada. Hadi işte geçen itibariyle biraz 20 milyar dolarlar telaffuz ediliyor ama şimdi bir makale okumuştum geçenlerde yine. Oradan yola çıkarak söylüyorum. Tarımda niye markalaşma önemli? Dünyada toplam çam balı üretiminin %95'ini Türkiye gerçekleştiriyor.
Muğla Marmaris yöresi.
Evet. Aynen. İşte o yüzden şehir deyince aklıma geldi. Yani Yunanistan'ın da belli bir kısmında ama yoğunluklu olarak da hatta Muğla. Şimdi bu özel bir bal. Ve biz çam balının kilogramını yaklaşık olarak söylüyorum kabaca 5-6 dolardan ihraç ediyoruz. Yeni Zelanda'da biliyorsunuz siz de mutlaka Manuka balı var. Bir çiçek balı ve bir iki parametrede diğerlerinden daha yüksek değerlere sahip. İşte Yeni Zelanda bu özelliğinden dolayı tüm dünyaya Manuka balı markasıyla ürününü harika bir şekilde pazarlıyor ve kilogramı 80-100 dolar arasında değişiyor. Biz 5-6 dolara ihraç etmeye çalışıyoruz, pazarlamaya çalışıyoruz. Yeni Zelanda 80-100 dolar. Yeni Zelanda'nın sadece bu bal ihracatından 250 milyon dolarlık bir geliri var. Türkiye, Çin'den sonra dünyanın en büyük bal üreticisiyiz diye övünüyoruz ama toplam bal ihracatımız 20 milyon dolarlar seviyesinde. Yani ne ürettiğiniz kadar, nasıl ürettiğiniz de çok önemli. Onun ötesinde nasıl pazarladığınız da önemli. Hakikaten işin ucu dönüyor, dolaşıyor. Evet, o şehirlerin çok ciddi potansiyeli var ama markalaşma herhalde.
Evet, yıllar önce Marmaris Ticaret Odası beni Marmaris'te bir konuşmaya çağırmıştı. Ben de hazırlık yaptım balla ilgili. O rakamlara ulaştım yani ne kadar önemli olduğunu ve üstelik çam balı çiçek balı gibi değil daha farklı bir şekilde de doğada üretiliyor, oluşuyor. Bir zenginliği var ve hazırlık yapıp gittim. O hazırlık sürecinde çünkü orası bir turistik yer, damak tadı da önemli. O zaman 60-70 bin yatak vardı, şimdi 100 bin yatak var belki de. Nasıl bir mutfağa yansır bal diye İrfan Bey incelediğimde bal kullanarak yapılan 125 tane yemek bulduk.
Gerçekten.
120, evet 125 yemek. Ha kimi belki bizim damak tadımıza şey ama insanlar yedikçe beğendikçe damak tadı oluşur yani zevk de oluşur. Şimdi bunun farkında değildi Marmaris. Yani bir elindeki kozun neye dönüşebileceğini ve bunun da turizmle uğraşan bir beldede nasıl bir önem kazanacağını farkında değil. Yıllardır da olmadı. Sonra ticaret odası bir bal evi yaptı eksik olmasın ama tam bir üst otorite tarafından ele alınmadı. Orada gittiğiniz zaman otellerde konakladığınızda sabah kahvaltısında herhangi bir bal veriliyor. Kimse demiyor ki ya bu Marmaris'in balı diye. Yani onu önemsetmedik biz kimseye. Önemli hale getirmedik. Bunun gibi yüzlerce elimizde fırsat var. Yani bir şehrin ondan fazla var. Düşünün İrfan Bey, çok büyük bir zenginliğin üstünde oturuyoruz. Yani ben turistik kazançlarımız, kültürel miras zenginliğimizi bir köşeye koydum. Onlar ayrı artı. Ama sadece bu ürünler nedeniyle ve tarımsal ürünlerin yemeğe dönüşme şekliyle müthiş bir potansiyelimiz var. Ama neden hala biz durduğumuz yerde duruyoruz? Bu da açıkçası çok bozuluyorum ben. Çok ağrıma gidiyor. Yani yurt dışına çıkıp da işte İspanya'nın Manche bölgesi peynirini alırken onun nasıl üstünü paketlemiş, neler yazıyor üstünde bakınca hakikaten kimyası bozuluyor insanın. Ben de niye olmuyor diye. İnşallah olacak ama yani biz bu görüşmeleri yaptıkça bir şeyler olacaktır diye umut ediyorum.
Bir farkındalık oluştu. Oluşmaya da devam ediyor. Dediğiniz gibi umarız daha da iyi olacak. Artık biz bir şeyi tırnak içerisinde söylüyorum, satmak yerine pazarlamayı öğrenmemiz lazım. Yani üretmek, aynen, verim ve kaliteyi sağlamak, standartı oluşturmak dediğiniz gibi ve onun yönetişimini iyi yapmak, üreticinin kazandığı, tüketicilerin de kazanacağı bir sistem. Dolayısıyla evet, enseyi karartmıyoruz ama daha gidecek de yolumuz var. Son cümlelerinizi almak isterim. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler?
Yani hep bunları düşünürken son bir yazıyı yazarken İsveç'te 17 bin nüfuslu bir kasabada bir hikayeyi okudum. Orada bir balık çiftliği üreticisi balık çiftliğindeki beslenme şeklinden dolayı denizin kirlendiğini fark ediyor ki zaten bizde de çevircilerin sorunudur. Bereketli bir şey o. Yani kirletti dediği şey balığın artığı bayağı organik ve bereketli bir şey.
Gübre niteliğinde yani bir nevi.
Gübre niteliği. Bir domates serası kuruyor. O domates serasına bunu kanalize ediyor. İlk başlangıçta belediye sahip çıkıyor bu proje. 20 ton balık, 200 ton domates üretiliyor. O kadar büyük başarı sağlanıyor ki. Şimdi 500 ton balık, 5000 ton domates. Bu kasaba 17 bin nüfuslu. İrfan Bey, ben daha ne diyeyim yani. Düşünün, İsveç'te kıpkırmızı domates, 5000 ton domates. Yani 10 tonluk kamyondan herhalde 500 kamyon ediyor. 500 kamyon domates çıkacak. O tarafta da 500 ton balık. Çünkü deniz kirlenmemiş oluyor. Ama onun atığıyla bu kazanmış oluyor. Kazançlı çıkıyor. Yani biz bunları yaparız. Yapmayacak bir şey değil. Akıllı, girişken, gözü pek, cesur insanlarız. Yani bizde girişimci olmak DNA'larımızda var. Ama bir disiplin içerisinde, yani başladığımız için hani Türk gibi başla, Alman gibi devam et, İngiliz gibi bitir ya da tersi neyse. Böyle bir basa adımlar içerisinde yönetildiği sürece inanılmaz başarılar ve kazançlar elde edeceğimize inanıyorum İrfan Bey.
Ben de aynı fikirdeyim. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Umarım bizleri dinleyenler de keyif almıştır. İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalında farklı bir konu ve konukla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.